Çok madde madde bir yaşantıdan durduğum anda sorduğum o soruyla beraber ben gerçekten kimmişim?
Hani
Sıkım
ne
sıyrıldı. Bırakıyorum. Yapmayacağım çünkü hiç durmamışım.
parça?
Aa, egomdan sıyrıldım, şahaneyim, müthişim durumu yok. Bu o kadar hiç kolay bir şey değil. Yani güçlüysen çalışmam lazım. Başka türlü güçlü olma şansın yok. Bir
Zayıfken.
anda test alamamaya başladım Didem. Yani kulaklarım böyle kırkandı sanki pamuk koydular. İnsan bir kere kendiyle bir yolculuğa başladığında hani bir kapı aralıyorsun ve tekrar yürüyorsun ya o kapı kapıyı çağırıyor ve mecbur açılıyor o kapı.
Anadolu'nun şifacı kadınları başlıyor.
Merhabalar, ben Didem. Anadolu'nun şifacı kadınlarını konuk ettiğim programın bu haftaki konuğu Fatma Çağla Doğanay. 1989 yılında İstanbul'da baba tarafından Selanik, anne tarafından Mısır göçmeni bir ailede dünyaya geldi. Küçük yaşlardan beri müziğe hep ilgisi vardı. Konservatuvar sınavlarına hazırlanırken yaşadığı psikolojik süreç nedeniyle sınavı kazanamadı ve bambaşka bir eğitim hayatı oldu. Ailesinin maddi ve manevi sıkıntıları sebebiyle erken yaşta çalışmaya başlayan Fatma uzun yıllar kurumsal şirketlerde yöneticilik yaptı. Pandemiyle beraber 31 yaşında bir uyanış yaşayan Fatma, yoga, numaroloji, su terapisi ve ses terapisi gibi birçok farklı eğitimler aldı. Fatma ile şifa yolculuğunu ve hikayesini konuşacağız. Hoş geldin.
Hoş buldum Didem.
Nasılsın?
İyiyim, sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Davetimi kabul ettiğin için ayrıca teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Burada olmak benim için de çok güzel. Ayrıca çok heyecanlıymış. Dinlerken güzeldi ama
Evet, biraz
bu tarafta olmak değişikmiş.
evet, biliyorum onu. Ben de oldum o tarafta. Gerçekten çok kolay bir yer değil orası.
Kesinlikle.
Cesaretinizden ötürü ayrıca tebrik ediyorum hepinizi, buraya gelen, davetimi kabul eden herkesi.
Teşekkür ederim sayende.
Bizim Fatma ile tanışmamız enteresan oldu. Belki bir kısmınız biliyordur. Gerçi herkes çok ne yaptığımı bilmiyor ama ben biliyorsunuz birçok farklı şifa yöntemlerinin eğitimlerini alıyorum. Bir yandan uyguluyorum aslında. Onu insanlara sunmaya çalışıyorum, vesile olmaya çalışıyorum. Yine bu alana konuk olan sevgili Felis Cohen'in şamanik bir eğitiminden geçiyorum hali hazırda. 1,5 senedir devam eden bir eğitim. Ve o eğitim süresince bizim seansları vermemiz gerekiyor. Ve ben Fatma'ya bir seans verdim. Biz o vesileyle tanıştık ve sonrasında kısaca hikayesinden bahsetti bana ve ben de sen neden gelmiyorsun o zaman bu alana? Hadi sen de gel, sen de hikayeni anlat dedim ve bizim hikayemiz buraya kadar böyle devam etti. O
Çok
yüzden benim
güzel.
için ayrıca özel
Söyledim.
bir şimdi birçok şey yaşamışsın. Gerçekten kendi tarafında aslında zorlukların olduğu, kendi varoluş hikayende epeyce bir çaba sarf ettiğin bir hikaye. Bu şifa yolculuğu nasıl başladı?
Şifa yolculuğum aslında bir durma haliyle başladı. Çok yoğun bir iş, koşturma, annelik, böyle haldır haldır bir böyle tek düze bir koşturma tipinden o pandemiyle beraber yavaşlama hissi, bir boşluk. Ve sonra bir akşam oturuyorum evde. Yani birkaç sene önce almış olduğum bir kitap vardı. Ikigai belki duymuşsundur. Onunla böyle bir göz göze geldik. Tam karşımdaydı, kütüphanede duruyordu. Dedim ki ya bunu şu an hani şuradan hissettim. O dedim buraya gelsin. Ben ona bir başlayayım. Onun vakti geldi diye. Zaten bazı şeyler böyle, hatta bazı kitaplar zamanında okunuyor. Ve o kitaba başlamakla beraber benim pencereler açılmaya başladı. Yani okuduğum dakikalarda sanki evin içinde değildim. Bütün ışıklar sönüyordu ve ben başka bir boyutta, başka bir alemde böyle bir karanlığın içine giriyordum aslında. Çok yüzleşmelerin olduğu, ancak 31 yaşımda benim hayat amacım neydi sorusunu sorabildiğim o doğru sorma hali aslında benim şifa yolculuğumu orada başlattı.
Şimdi ben burada bir şey söylemek istiyorum. Yani ta 31 yaşında dediğin yerde ben de o 40 yaşında oldum. O yüzden yani çok
Bana
bir yaşamın.
bilmiyorum öyle gelmişti. O zaman öyle oluyor herhalde
Evet,
bilmiyorum. Yani insan
evet.
üf ya 31 sene beklenir mi bu soruyu
Evet,
sormak için
çok iyi
diye.
anlıyorum. Benim bir arkadaşım var. Annemle yaşıt, 72 yaşında. Vietnam'dayken tanışmıştık. O da böyle çok spiritüel konularla çok ilgili. 2018 yılında beni ziyarete geldi. Biz bir onunla road trip yaptık Türkiye'de. 20 günlük bir road trip. Çok güzel yerlere gittik. O seyahatimiz sırasında bana dedi ki, Didem dedi, biliyor musun, sana o kadar çok özeniyorum ki. Bu gencecik yaşında başlamışsın ve ne güzel, hani ben de keşke senin yaşlarındayken bunu farkına varıp ben de bu yolculuğa çıksaydım. O zaman sanıyorum 65-66 yaşlarındaydı. Ve ben de aynı şeyi benden daha genç bunu fark edip yola çıkanlar için söylüyordum. Dolayısıyla sanıyorum o hep oluyor içeride bir yerde. Ama işte az önce dedin ya hani kitap için söylediğin şey aslında bizim için de geçerli. Hepimizin bir zamanı var. Yine bu alana konuk olan, numerolog olan Esra benim haritama baktığında da bana söylediği şey şuydu. Ben de çünkü onun çok üzüntüsünü yaşadım yani nasıl 40 yaşına kadar böyle şuursuzca yaşayabildim diye. Bana şunu söylemişti. Yani sen zorlasan da sen istesen de zaten senin varoluş hikayende 40'ından önce bir şey yok. Senin bütün hikayen 40'ından sonra başlıyor. O yüzden hani bunu da bir kabul et. Ondan sonra bir ferahlık geldi bana. O yüzden hani böyle hissedenler varsa şu anda bizi dinleyen inanın vakti zamanı var ve derler ki zaten erken açan çiçeği dolu vurur. O yüzden o çiçeğin de açma zamanı
Çok
var.
güzel bir ses.
Evet. Onu bir beklemek sabırla ve vakti geldiğinde de zaten yapman gerekenle de buluşuyorsun. Sorman gerekeni sormaya başlıyorsun.
Çok kıymetli söyledikleri.
Ve sen o soruyu sorduktan sonraki bence o soru çok önemli. Çünkü bütün hikaye de aslında o soruyu sormakla başlıyor. Neler oldu orada?
Yani çok şey oldu aslında. Çünkü bu soruyu sorduğumda çok uzun bir hani 17 yaşımdan beri çalışıyorum. Bir fiil perakende sektöründeyim. Yöneticilik yapıyorum. Bütün o dualitenin dibini yaşıyorum. İnsanlarla böyle vıç vıç bir sürü ilişki. Çok madde madde bir yaşantıdan durduğum anda sorduğum o soruyla beraber ben gerçekten kimmişim, neymişim, nasıl bir yaşamı seçmişim ve bundan sonra ne yapmam gerekiyor? Benim tutkularım nelerdi? Anda kaldığım ve hiçbir şeyi düşünmediğim şeyler neydi? Bunları hatırlamaya başladım. Aslında o hızlı olma hali hani gözümüzü biraz kör ediyor ya. Çocukluğuma bir baktım ki anılarımı silmişim, beni mutlu eden şeyleri minimalize etmişim. Hep böyle bir hedef var karşımda ve koştururken bütün bunları unutmuşum. İşte bu soruyla beraber düşünce biçimim değişti. Davranışlarım değişmeye başladı. Kendimi daha kalabalıkların içinde var olurken bir anda daha izole etmeye, daha kendi inzivamda kalmaya, kendi içselimle, kendi kalbimi ve zihnimi duymaya çalıştım. Ve tabii ki yakın ilişkilerim de bundan nemalandılar. Hiç kuşku yok. Hikayeler
Bir
hep
anlamda
böyledir.
kötü anlamda çünkü bu yola çıkınca bir yanda da çevren değişiyor. Ayrılıklar oluyor çok fazla ve o ayrılıklar da çok can yakıyor. Bir anda yalnız kalıyorsun. Belki de çoğu insan o yalnızlıktan korktuğu için de o adım atamıyor. Senin tarafta nasıl oldu?
Benim tarafta da ilk önce tabii şöyle bu aşama aşama gitti. Yani bu sorularla beraber hemen peşi sıra yogayla yolum birleşmişti. Bir arkadaşım bir belgesel attı ve o belgeselde yoganın hem ses hem beden pratiği hem zihin üzerinde böyle benim tam işte evet aradığım şey bu dediğim şeyleri böyle kendi alanında toparlıyordu. Ve ertesi gün hemen koştur koştur kendimi stüdyoya yazdırırken buldum. İşte merhaba ben yazılıyorum falan filan deyip hemen akışa girdim. Ve orada aslında biraz daha o netlik kazanmaya başladı. Sorularım daha anlam kazandı. Kendim bir yol yürümeye başlamıştım artık. Yani soru sorma eyleminden başka bir aşamaya geçmiştim. Aslında tam orada diyaloglarım, ilişkilerim dönüşmeye başladı. Çünkü evliyim zaten o dönemde. 21 yaşında evlendim. Ve anneyim de o zaman ikizlerim var. Ve ben o zamana kadar çok maddedeyim. Hedeflerle işte ondan sonra daha böyle para, kariyer odaklı bir yaşantının içinden daha zihinsel, daha böyle ruhsal bir yerdeyim. Ve eşim de benimle benzer sektörde ve çok ona göre aykırı bir şey bu, farklı bir şey. Hani ben ne yapıyorum, nereye gidiyorum, çok başka bir alemdeyim. Kişiler başka, yaptığım şeyler başka. Ailem de öyle yani anne babam da hani çok daha maddede, çok da duygusal zeka yaşadıkları şeyden dolayı bastırmış insanlar. Dolayısıyla yadırgandım evet. Yani arada sürtüşmeler oldu. Ya o öyle değil aslında böyle açıklamalar oldu. Hani sanki şöyle şeyler de oluyor. Çokça yargılanmalara da maruz kaldım. İşte orası yalan, gerçek olan burası falan diye böyle, hayır ya nasıl yani falan diye böyle kendimi anlatırken çokça böyle hani sesimi çıkarmam gereken yerlerde, kendimi ifade etmek zorunda kaldığım yerlerde buldum. Ama tabii ki o yola bir tıkılmıştı ve artık geri dönüş yok ve öyle bir şey ki Didem, insan bir kere kendiyle bir yolculuğa başladığında hani bir kapı aralıyorsun ve tekrar yürüyorsun ya, o kapıyı çağırıyor ve mecbur açılıyor o kapı ve o arada geçirdiğimiz yolculukta da bazen ızdıraplı oluyor, bazen neşeli. Ona da biraz gönüllü olmak gerekiyor açıkçası. Izdırap ne oluyor? Çünkü bilinmezlikten oluyor, korkulardan oluyor, kaygılardan oluyor, öğrenilmişlerden, o modifikasyonlardan, o yüklenen bilgilerden oluyor, aileden getirdiklerin, senin güvende zannettiğin alanlarından uzaklaşıyorsun. Yani bilmediğin bir şey yapıyorsun. Bir de bu yolda kendine de güven çok önemli. Tamam, yeni bir şeyi keşfediyorsun, kendine gitmeye çalışıyorsun ama bir yandan da bilinmez bir şey yapıyorsun. Yani kendi kendini tasdik etmek, kendi kendine inanmak da çok önemli ve o yüzden bu noktada etkili oluyor diye düşünüyorum.
Peki bu halden önce hiç daha işte bu manevi taraflı, spiritüel taraflı bir ilgin, merakın var mıydı? Yoksa hiçbir anda ortaya çıkan bir şey mi oldu?
Çocukken yani 5-6 yaşlarındayken çokça Allah'la konuşurdum. Kendi kendime böyle uzun sohbetleri, muhabbetleri hani o çocuk gözlerine getirirsen böyle bayağı bir arkadaşımla konuşur gibi konuşurdum. Çokça dileklerim olurdu, dilerdim. Büyük insan gibi yani böyle ve çok gözlemci bir tarafım vardı. Yani çocuk gibi değildim sanki. Büyüklerin bir muhabbetini, bir diyaloğunu gördüğüm zaman çok dışarıdan, çok gözlemci bir taraftan olaya dahil oluyordum. Hani sanki içimde böyle çok olgun bir ruh var ama böyle küçük gözüküyorum. Yani bu benim hissimdi ve büyüklerimin de bana söylediği buydu. Yani bu farklılıksa eğer bunu söyleyebilirim. Onun dışında
Sonra peki
çok
orası nasıl kesildi? Neden kesildi sence?
o çocukluğumla olan bağlantım mı? Çünkü oralar yaralı, kaotik bir evde büyüdüm aslında. Yani dolayısıyla çocuk olduğumu çok hatırlayamadığım bir ortamım vardı. Çünkü çok fazla sorumluluklarım vardı. Çok ben Allah'a hep her gece dua ediyordum. Allah'ım ne olur kardeşim olsun, işte yalnız olmayayım falan diye. Ve iki tane kardeşim oldu benim 2 yaş arayla. Ama bu sefer de çok fazla onların sorumluluğu benim üzerime bindi. Yani annemin de aslında zor bir evliliği vardı. Babamla işte tartışmaları, ondan sonra babam o dönem sağlığı henüz yerindeydi ve çokça alkol tüketimi vesaire vardı. Ve evimizde şiddet olurdu. Kavgalar, gürültüler çok olurdu. Ve ben hep böyle ortada anneme de müdahale eden, sanki her şeyi kontrol etmesi gereken küçük ama hani o içindeki ruhla bunu yapmaya çalışan, onun da tabii bir tarafı yaralı. O da şimdi kardeşlerim oldu, işten ayrılıyor. Annem bu sefer benden destek bekliyor. O da bazen oradaki dengeyi ayıramayıp çocuk olup dışarı çıkmak istiyorum mesela. Oyun oynamak istiyorum. Ama işte diyor ki mesela, örnek veriyorum. Önce kardeşin uyusun sonra git. Ya da önce işte temizlikleri yapalım sonra gidersin. O beni böyle çok görünmez yapmıştı bir süre sonra. Yani isteklerim, taleplerim görünmüyordu. Çocuk olduğum, benim de aslında bir çocuk oldum ve oyuna ihtiyacım olduğu görünmüyordu. Sonra o hani dua şu da dönüştü bu sefer geceleri. Allah'ım ben kardeş istedim ama böyle de istememiştim diye. İşte çocuk yani bunu bilemiyor. Oradaki bağlantıyı o zaman kuramıyor. Şimdi tabii oturuyor. O yüzden o çocuk tarafım biraz böyle yarım. Hani küçük anne derler bana hep. Böyle kolu komşu falan hep söyler. Ben de öyle hatırlıyorum. Ve o zamandan da bana ait olduğunu düşündüğüm, yani kimliğime dair, kişiliğime dair bir şeyi ortaya koymak istediğimde o engebeleri nasıl aşacağımı, onun aslında çok kolay olmayacağını o yaştan öğrenmiştim. Çünkü şöyle bir yöntem geliştirmiştim. Anne sen o çocukların, işte kardeşlerin mamasını bana ver. Ben onları okulun bahçesinde yediririm diyordum. Çünkü aslında amacım orada oyun oynamaktı. Arkadaşlarım geliyordu. Yani hem böylelikle onlara da bakıyordum. Tabii kendim de oynuyordum. Ama tabii hep bir yüktü bu bir yandan. Yani çocuk olabilmem için şunu da yapmam lazım. Ya da istediğim bir şey almam için önce şunu da gerçekleştirmem lazım. İşte bunlar yetişkin evresine geldiğimde hayatımda böyle karşıma hep çıktılar.
Onlarla Barıştın mı peki?
Evet, barıştım. Yani çokça kavgam oldu tabii ki. Anneme öfkem oldu, aileme kızgınlıklarım oldu. Ama artık barıştım çünkü onların gözünden bakabilme becerisi bu sayede, bu öğrendiklerimle geliştirdim. Yani o da çünkü bunu görmemişti, o da bilmiyordu. Babam da sevgisiz bir alanda büyümüştü, o da aslında alamamıştı. Onun da çokça içinde bir isyan öfkesi vardı. Tabii ki bazı şeyler seçim ama onu da yolu oydu yani. Sonuçta herkes aynı yoldan gidemiyor. Bir tekamül meselesi var. O yüzden anlayışla ve sevgiyle bakabilme, yani kalbimi genişletebilmeye halen daha çalışıyorum. Ara ara hiç mi gıdıklanmıyor insanın içi? Tabii ki oluyor. Ama en azından bu duyguyu görüp çok da şey yapmamak lazım gibi. Yani en azından onu
O
uygulamaya çalışıyorum.
gıdıklanmalarda, tetiklenmelerde ne hissediyorsun peki? Mesela özellikle de işte bunu hep konuşuyoruz programda zaten. Hani kendiyle çalışan insanların o sanki her şey nötrlenmiş gibi
Tabii.
o duygu hani bir oraya geçmeye çalıştığımız ve çabaladığımız bir yer var ya ve onu olmadığını gördükçe de bir içeriden bir yetersizlik ve başarısızlık hissi de geliyor. Bu senin tarafında nasıl yaşandı?
Evet, yani başarısızlık oluyor, bazen bu değersizlik oluyor, sevgisizlik oluyor. Uf, yalnızdım, aradığım desteği bulamıyorum. İşte bak yine şu çıktı piyasaya, nereden geldi bu şimdi? Bir sürü böyle bık bık bık geliyorlar arada. Ama günün sonunda dikkat ettiğim şey, kendimle konuşup o duyguyu gözlemleyip daha sonrasında kendime çok iyi geldiği durumlar var. Mesela ormana gitmek, yürüyüş yapmak ve orada uyanan duygumla baş başa kendi kendimle bir alan oluşturmak. Orada ben gerçekten dengeye geliyorum. Onu görüyorum ve o duygularımın aslında neden tetiklendiğini ve niçin çıktığını orada bir yere oturtuyorum onu. Hah, tamam diyorum. Şimdi dengelendim. Yani o kabaran alanlarda, tetiklenen alanlarda hemen bana iyi gelen şeye yöneliyorum. Ve genelde de beni çok besleyen, böyle beni kucaklayan alandır orman yürüyüşlerim, orada geçirdiğim zaman çok kıymetli. O yüzden bunu deneyimliyorum. Bu bana çok iyi geliyor.
Kurumsal hayatı bırakmaya nasıl karar verdin?
Bir kere anne olmuştum ve anne olduktan 4 ay sonra işe hemen geri döndüm. Sık sıkıya tutunduğum bir alanda o benim. Bir de yani ikiz çocukla evdeyim. Annem zaten çalışıyor. Hadi dedi bir hafta sonra ben dedi gidiyorum hani arada gelirim yine dedi. Tabii geliyordu ama bana yetmiyordu. Eşim çalışıyor geç vakit. Bir süre sonra tabii bakıcı da hayatımıza girince ben işe tekrar geri döndüm. Benim için böyle nefes almak, hani böyle dengelenmek gibi bir şeydi. Ama tabii bu bir uyanışmış aslında. O da ayrı bir level'a hizmet ediyormuş diyeyim. Çünkü bir yanda yine artan bir sorumluluk, anne misyonu. Bir bakıyorum bazen eşim de çok işkoliktir, yani çok disiplinlidir böyle. O da kendi rolüne henüz hazır değil, adapte olmaya çalışıyor. Annem çalışıyor. Bir bakıyorum ben yine o işte çocukluktan gelen, aa kimse beni görmüyor mu, aradığım desteği alamıyor muyum? İş zaten kaotik, yani sorumluluk alanı var. İnsanlar garip gelmeye başladı bu sefer. Yani ilişkiler çok yoğunmaya başladı. Bir anda böyle kendimi uzaylı gibi hissediyordum. Bir diyaloğun içinde buluyordum, ben buraya ait değilim. Hani nasıl yani? Niye buradayım? Niye bunu konuşuyorum? Gibi böyle böyle dedim ki tamam ya, hani sıkım sıyrıldı. Bırakıyorum. Yapmayacağım. Çünkü hiç durmamışım. Ve buna bir diğer sebep de bakıcı problemi. Yine işte şimdi bağlantı kuruyorum. İşte anneyle yaralı olan kısımlarımdan ötürü. Bir türlü bakıcı sorunu çözemiyoruz. Deli gibi ama. Sürekli değişiyor. Biri gidiyor, biri geliyor. Bir başka bir şey, saçma sapan olaylar yaşanıyor. Hatta bir keresinde çocuğumun biri camdan düşme tehlikesi geçirmişti. Ve hani böyle oradaki yaşadığım korku böyle dizlerime çökmüştüm. Yani dizlerim böyle bağ çözülmüştü. Yani Allah'ım sana teşekkür ederim dedim. Yani nasıl bir iyilik yaptım ve bana o evladımı bağışladım. Yani böyle hala tüylerim diken diken olur. Bütün bunlar işte böyle bir dakika dedim. Ya benim biraz yavaşlamam lazım. Tamam okey dedim. Teslim oluyorum. Yani biraz duracağım. Çünkü her şeyi aynı anda yapamayabilirim. Çünkü güçlü olmayı sadece çalışarak öğrenmişim. Çünkü bunu bir yandan annemden de öyle modellemişim. Yani güçlüysen çalışmam lazım. Başka türlü güçlü olma şansım yok. Kendi irademle, kendi yaratıcılığımla ya da belki sadece anne olarak bu kodlamalarla Yüzleşmek şifanın ta kendisi oluyor ve işte bu kaygılardan ötürü bırakıyorum dedim. Ve o dönemde böyle pandemi dönemine denk gelmişti ve akabinde zaten başta konuştuklarımız dahil oldu hayatıma.
Numarolojiyle nasıl tanıştın? Yani numaroloji senin hayatında nasıl bir değişim yarattı? Kendine dair nasıl farkındalıklar kazandırdı?
Yoga ile kendi gelişimime, kişisel gelişime devam ederken biz kısa bir süre sonra bir kampa gittim. Orada bilmiyorum söyleyebiliyor muyum bir ayahuasca deneyimi yaşadım. O bayağı benim böyle bir rüyalarımı, kanallarımı epey bir açtı ve çok böyle etrafı farklı bakar oldum. Yani çok önemli bir deneyimdi benim için orada yaşadıklarım ve sonrasında olanlar. Bu sefer böyle baktığımda daha net okuyordum sanki etrafımı, evreni, doğayı, dünyayı böyle senkron halindeydim. Ve sonra akabinde işte bu sayılar, numaroloji kendi kendime bunların içinde buldum kendimi. Normalde matematiğim de öyle şey değildir yani. Hani öyle bir beceri de istemiyor arkadaşlar.
İyi o
Yani
zaman, bana iyi haber oldu.
evet. Evet. O yüzden hani o işaretleri görmek, o eş zamanlılıkları görmek, bir baktım ki oraya doğru yöneliyorum ve bir arkadaşım dedi ki bana birden attı böyle. Bunları ben kendi istediğimde yaşarken işte hani sana ait olan zamanında senin önüne geliyor diyoruz ya. Tam da öyle bir yerden. Buna gidiyorsun ama kaçırma dedi. Okey tamam dedim o zaman ve öylelikle eğitimi aldım. Zaten hani arka planda da o çakra bilgisi, hani o ana kadar sentezlenen şeyler onu çabucak içime almamı ve ortaya çıkarmamı sağladı. Şu anda da analizler yapıyorum ve okumayı çok seviyorum. Yani o yaşamı, o anda geleni okumayı seviyorum. Hayatımda yaşananları. Belki bir başkasının yaşamında olanları. Hani bana böyle bir oyun, bir bilmece gibi geliyor. Ve hani o oku, hani kitapta da yazan oku manasının şimdi bende gerçek manada bir yeri var. O yüzden çok kıymetli. Yani sayılarla evrenin bu oluşumunu
Bu yılın numarolojik olarak önemini peki biliyor musun? Nasıl bir
gözlemlemek.
dönemdeyiz? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Kendi yolculuğumuzda neler yapmalıyız mesela?
Kendi analizimden de bunu biliyorum ve ara ara bakarım zaten. Hani Türkiye üzerinde de, dünya üzerinde de. Şu anda 8 titreşimindeyiz. Çünkü benim de evrensel kişisel yıl titreşimim hep dünyayla eş zamanlı gider. O yüzden ha dünya buna geçtiyse tamam ben de Mayıs'ta şuraya geçiyorum o zaman falan diye hep kendimi oradan takip ederim. Benim de bu ay 13 Mayıs doğum günü. Ben de 8'e öyle geçeceğim hala 7'deyim. Şimdi 8 bizim aura alanımız demek oluyor. Bolluk bereket alanımız. Para, mal, mülk, finans, adalet, hak, hukuk, toprak konuları, yatırımlar, 8 titreşimin konuları. Dolayısıyla bu alanlarda yapacağımız çalışmalar için evren bizi destekliyor demek oluyor. Ve çokça doğada vakit geçirmek, doğanın o zenginliğinden ve bereketinden faydalanmak bizim enerji sistemimize çok iyi gelecektir. Ve keza paylaşmak çok kıymetli 8 titreşiminde. Çünkü sadece kendimiz için değil, hatta bu yıl alacağımız tüm kazancımızı böyle 3 eşit bir noktada değerlendirmek yani giderlerimize, paylaşıma ve birikime o noktada bir dağıtım yaparak harcamak çok kıymetli. Ve yine 8'den mesela karmik olanlarımız varsa bir dipnot olarak da hani ortaklıklarına dikkat etmeliler. Çünkü geçmiş karmik yaşantılarında buralardan gerekli dersleri alamadıkları için bu yaşamların zorlayıcı etkiler verebiliyor. O yüzden seçimlerine, yatırımlarına çok dikkat etmeliler. Ve enerji alanlarını dualarla ya da bildikleri enerji sistemlerinden çokça faydalanarak o görünmez alanı iyice kuvvetlendirmeleri onların yararına olacaktır. Yine pembe kuvars böyle çünkü pembedir 8'in sonu böyle toz pembe. Bildikleri, sevdikleri ya da belki pembe kuvars taşını da kullanarak alanlarını güçlendirebilirler.
Türkiye'de nasıl bir şey bekliyor bu yılı peki numerolojik olarak?
Türkiye işte 29 Ekim'i baz alıyoruz orada Cumhuriyet'in kuruluş tarihi olarak. Şu anda hala bir etkisinde. Yani başlangıçların
Allah
ve
Allah.
hani değişim dönüşümün liderliklerin. Yani çünkü artık bir 9 yıllık evre bittiğini düşünelim. ve bitti o artık ve bire geçti ve nitekim şu anda da mesela son seçimlere de aslında bakacak olursak hiç de biri tesadüf değil. Yani şu anda onun etkisini sürüyoruz. Ta ki 2024'ün 29 Ekim'ine kadar bu geçerli. Yani köklenmemizle alakalı bir süreç var. Kök alanı zaten bizim atalarımız, geçmişimiz, toprağımız, değişim, dönüşüm, liderlik alanları, yeni başlangıçlar, yaratım. Yani ortaya bir şey atmak istiyorsun mesela. Bir bunun için çok muazzamdır. Yani bir şey, bir icraat yapmak istiyorsun. Yeni bir şeye başlayacaksın. Bunu bir de yapabilirsin. Çok destekleyicidir o anlamda. Yani Türkiye'de bunu yaşıyor şu anda.
Rahata erme kısmı ne zaman? Bu topraklar için ben çok merak ediyorum. Yani biz görebilecek miyiz?
Yani o çok tabii zor bir soru. Çünkü çünkü sonuçta her memleketin bir karması var tabii. Bizde çok çokça tarihi karışık
Yani
bir
karması bol bir topraktayız, onun farkındayım, evet.
evet. Yani o yüzden aslında burada ben hani şahsi olarak bu soruya belki şöyle cevap verebilirim. Her birimiz kendimize ait olanı eğer gerçekleştirirsek, çünkü hani biri böyle duracak da tamam bu oldu olmayacak. Yani zaten toplum olarak, millet olarak biz yapıyoruz ya o ülkeyi. Dolayısıyla biz kendi içimizde köklerimizi iyileştirdiğimizde, yapmamız gerekenleri yaptığımızda o ışığımız ve aura alanımız o oranda genişleyecek ve bu da Türkiye'ye yani memleketimize, vatanımıza yayılacak ve biz bu alanı böyle dönüştüreceğiz. O yüzden el ele vermemiz ve sınavların üzerinden gelmemiz gerekiyor. Ancak böyle dönüşür.
Yani iş dönüp dolaşıp yine kendine geliyor aslında. Yani
Evet,
her yerde, her
aynen.
zaman olduğu gibi. Ben burada bunun için bir örnek vermek istiyorum, izin verirsen.
Tabii ki.
Etrafımda iktidar partisini çok fazla eleştiren insanlar var. İşte ay işte şu kadar ağaç kesti, şöyle doğaya zarar verdi diye böyle veryasın ediyorlar. Ve bu veryasın eden insanlar ne enteresandır ki evlerin önündeki ağacı manzarayı kapatıyor diye kesiyorlar. Şimdi burada kişinin kendisi o eleştirdiği şeyi de yaptığını fark ettiğinde aslında hepimiz bir uyanışa geçeceğiz. Dolayısıyla o dışarıda bizi rahatsız eden, sürekli yargıladığımız, eleştirdiğimiz her şeyin aslında içimizde olduğunu ve bunları iyileştirmediğimiz sürece o görüneni aslında kendi içimizden kaynaklandığını ancak o zaman fark edebileceğiz. Çünkü hep bunu yaşıyoruz yani. Ben ne zaman bir şeyi yargılasam, ne zaman eleştirsem er ya da geç onun kendi içinde
Şaşmıyor.
olduğunu fark ediyorum bir yerlerde. Ve evet, bunu kabul etmesi hiç kolay bir yer değil bu arada. Çünkü sevmediğin bir şeyin kendinde olduğunu görmek kolay bir yer değil. Onu kesinlikle katılıyorum ama işte böyle böyle iyileşme olacak ve böyle böyle o hayalini kurduğumuz yaşamı da aslında birlikte oluşturabileceğiz.
Kesinlikle. Yargısızca yaşamak bence bu dünyada insan için en zor pratiklerden biri. Ama başarılması mümkün bir pratik.
Başka eğitimler de almışsın bu arada. Su terapisi, ses terapisi. Onların şifası nasıl senin için? Bu eğitimleri aldığında kendine dair neler fark ettin?
Aslında her eğitim bir içsel bir çağrıyla hep alanını açtı. Rüyalarım bu anlamda bana çok rehber oldu. Ben son 3 yıldır da hep rüyalarımı yazarım. Ve bir şekilde onlarla işte yaşamımı okumaya ve hani normal yaşantımda da o içselimi dinlemeye gayret ederim. Bunun aslında çağrısını alıyordum. Hatta Damla'yla konuşmuştum. Ama Fethiye'ye gitmek, gelmek, hani arka planda o hani aileyi ve çocukları kontrol etmek, düzenlemek biraz yorucu bir süreç oldu benim için. Çok akmadı orası. Biraz üzüldüm de, aa işte olmuyor mu, yapamayacak mıyım acaba falan diye. Ama sonra hatırladım yani o teslimiyetle alanın açılması çünkü çok daha güzel oluyor. Ve o duyguyla beraber kaldığımda Instagram'ı kurcalarken bir baktım İstanbul'da terapisi eğitimi afişi gördüm. Ve orada böyle gözlerim fal taşı gibi açıldı. Ve tarih çok anlamlıydı benim için. 7 Temmuz'du. 7-7. Ve o rakamı ben bir meditasyonda görmüştüm zaten o 7-7 kombinasyonunu. Ve sonra hemen bir rüyam aklıma geldi. Bir kadın şifacı gibi görünümlü kıyafetli falan. Böyle F harfini, böyle Fatma isminin üzerine önünde duruyor ve hatta o rüyadan sonra Fatma'yı hatta kullanmaya başladım. Ve F harfinin esmasını Arapça elime veriyor. Bunu diyor hani oku, çalış ondan sonra. Ama diyorum ki acaba ne yazdı diyorum. Hani uyanırsam ama diyorum bunu hani kaçıracağım şimdi, bozulacak falan. Onu ben bir cebime koymuştum. Sonra bir bakıyorum ki öğretmenin ismi işte Figen Şahin. Ondan sonra 6 da zaten P6'yı temsil ediyor. Numarolojik olarak ve öğretmenlik, eğitim, müzik, aynı zamanda sorumluluk, o hani eğitim alanını çok ifade eden alanlardan biri. İşte dedim ki evet, yani demek ki benim vaktim ve benim seçimim bu yönde olmalıymış. Olması gereken burasıymış. Ve su elementiyle beraber aslında çalıştığımız bir ortam ve kişilerin su alanına girdikten sonra bir niyetle tabii ki kendi içselinde birçok konuyla alakalı bu seansı alabilirler. Sadece deneyimlemek için de alabilirler. Fiziksel ya da ruhsal rahatsızlıklar üzerinde de alabilirler. Meditatif bir form içinde. O suyun titreşimine, suyun hafızasına, kendi beden sıvımız da çünkü %70'e yakın bulunduğu için beraber bir senkron alıyor. Teknik bazı hareketleri de bu alanda kullanarak bir sağaltım, sinirsel bir rahatlama alanı yaratıyor, bir şifa alanı yaratıyor. Su alanında ben de o eğitim içerisinde sesimle o titreşim alanını daha da güçlendirme alanı kendi içinde yakaladım. Çünkü eğitim boyunca da suya her girdiğimizde bir niyetle giriyordu. Boğaz çakrası ile ilgili niyette bulunmuştum. Hani o alanımın, o bölgemin açılması, şifalanması ve ortaya kendi yaratımımı koyabilmek için. Ve o alanın çok hızlı bir şekilde suyla etkileşime girerek açıldığını gözlemledim. Yani su terapisinin bu şifasından bahsederken gerçekten hani hangi niyetle giriyorsanız ve o teslimiyetle o alana kendinizi bıraktığınızda niyetinizle beraber onun yaşamınıza aslında dahil olduğunu niyetinizin ve orada genişlediğinizi gözlemleyeceksiniz. Çünkü bunu ben de deneyimledim ve danışanlarım da hayatlarında bu farkındalığı sağlıyorlar. O yüzden su alanının böyle kuvvetli bir yaratım alanı var gerçekten.
Ses terapisi nasıl işliyor peki?
Sesimi oradan aldığım kuvvetle açma ve genişletme alanı zaten vardı kendi içimde ve dünya ve evren bir titreşim ve bunu aslında düşünceyle daha yayıyoruz hani o titreşim alanını. Orada içte duyguda oluşan hallerimiz daha sonrasında sese oluşuyor. Aslında o ses de içeride önce tezahür ediyor kendini. Daha sonra duyulacak şekilde yayılıyor. Ve bu işte alanların sesle sentezlenmesi beni çok besledi. Ve ses terapisi de insanın o kendi içselindeki dengeden şaşan duygularını, hatta çakraların düzeninde yine kullanılabiliyor ses seçimleri. Belli frekanslarla belli bir düzen içerisinde bunu aldığınız zaman meditasyonlarınıza dahil ettiğinizde hatta organlarınızın üzerinde yine bundan faydalandığınızda direkt enerji ve aura alanınız kuvvetleniyor. Çünkü içerideki karmaşık düşünceler düşük titreşimler demek oluyor. Ve o düşük titreşimleri daha yüksek titreşimlerle senkron ettiğimizde zaten duygularımıza, görünüşümüze, sesimize yansıyor. Aslında ses terapisini biraz da anlamak deneyimden geçiyor. Yani bunu merak edenlerin muhakkak bir seans almalarını, o titreşimi bedenlerinde hissetmelerini öneririm. Ve çok muazzam, çok uzun yıllardan beri hayatta bunu kullanan insanlar olmuş. Tarihte olmuş çanaklardan, işte kristallerden faydalanılmış. O yüzden müzik gerçekten evrenin varoluşunda aslında hep varmış, var olan bir şeymiş. Ama buna nasıl baktığımız önemli. Bizdeki yarattığı duygusu önemli. Çünkü düşünce ve duygu o kadar iç içe geçen bir yaratım ki oradan çıkanlarla her şey tezahür ediyor. Sese dönüşüyor, eyleme dönüşüyor. Su terapisi alanıyla sesi de alanda kullanmaya çalışıyorum birden. Hani o çünkü
Çok
şey çok
güzel
hoşuma
oluyor bu
gidiyor.
arada.
Evet, hani o eko hali zaten Çok aşka getiriyor insanı. Hem de o su hani zaten titreşimsel olarak yayılıyor ya kendi içinde. Sesi de bu sefer verdiğim zaman hani insan bedenine, elinde ya da hani ağ sesiyle belki veya içinden o kalbinin ritmiyle doğaçlama verdiğim belki bir tonla gerçekten o önünde duran o sana teslim olmuş insana bir şeylerin aktığını hissediyorsun. Yani o çok güzel bir duygu ve çok beraber sentez yani su ve ses alanı.
Ben burada eski ev arkadaşımı, şimdi komşum olan Öyküm'le beraber Köyceğiz'de Sultaniye kaplıcalarına gitmiştik. Orada böyle çok güzel bir dom var. Kaplıca suyu var. Orada su terapisi seansı, hem ses terapisi hem su terapisi seansı yaptık. Yani inanılmaz
Of
bir
ne
şeydi. Yani
güzel.
biz verirken biz de şifalandık. Öyle bir alan açıldı. O yüzden ikisinin birlikte bir arada olması çok daha gücünü bence de arttıran bir şey. Ve
Evet.
senin müzikle olan aslında ilişkin de burada çok kıymetli bence. Biraz o tarafa doğru izin verirsen geçmek istiyorum. Konservatuvara hazırlanırken bir anda aksilikler oluyor ve konservatuvar sınavına giremiyorsun. Birincisi, ailen bunu destekledi mi? Ve çok enteresan, peş peşe böyle şey, Bilge'yle de sohbet ederken o da konservatuvar okumuş ve hani ailesi çok desteklemiş, ama senin tarafında nasıldı? Genelde Türkiye'de aileler sanat konusunda biraz pek iyi yaklaşmıyorlar.
Ya aslında şey benim ailem destekledi ama onların kendi alanları çok karışıktı. Benim konservatuvara hazırlandığım dönemde ben babaannemlerle yaşıyordum. Ailem Bodrum'a taşınmıştı. Yeni bir hayat kurmak için mecburen oraya gittiler. Çünkü babamla dedem çok uzun yıllar beraber bir restoran işi yapıyorlardı. Restoranımız vardı. Ve artık yılların yorgunluğu, yıpranmışlığı o iki kardeşimi alıp ailem gitti. Ve ben okuyorum, mecburen babaannemle kaldım. Dolayısıyla hani biraz o süreçlerimi hep tek başımda, kendi yine o içselimde geçirdim. Sınavlarım, hazırlıklarım, işte koşturuyorum, kaydım, işte sınav telaşım falan. Hep yine o hani bir şeyi başarma alanında, bir şey ortaya koyma alanında hep yine hani o yalnızlık, işte gene mi yalnızım, yine mi destek bulamıyorum falan. Biraz duygusal alanım aslında bocalıyordu ama tabii ki sözde ya da hani onların tarafından asla sen bunu yapamazsın ya da yapmamalısın demiyorlardı. Yani destekliyorlardı ama aslında duygusal olarak destek veremiyorlardı kendi süreçlerinden dolayı. Ve yani sınavlara girmiştim. 150'den ilk 40'a girdim. İkinci sınava gireceğim artık son sınav. Bir 20 kişiyi daha elediğimde okuldayım. Bir anda test alamamaya başladım Didem. Yani kulaklarım böyle kanadı sanki pamuk koydular. Hiçbir şey duymuyorum. Sadece annem, babam, ailem burada yoklar, yalnızım. Hani böyle şeyler aklıma gelmeye başladı. Ve dedim ki yani tamam bu olmayacak. Çünkü duyamıyorum yani. Hani yaptığım şeyleri yapamıyorum. Eve geldiğimde hissetmiştim bu ikinci sınav olmayacak diye. Ve olmadı zaten. Çok üzülmüştüm yani. Çünkü o kadar kesindi ki oraya gideceğim. Çok iyi hazırlanmıştım. Olmayacak bir şey değildi. Ama işte beni hazırlıyormuş aslında kendim olmaya. O özüme, özgürlük alanımın ne olduğunu görmem için. Ve daha sonra işte çalışmaya başladım. İyi de puanları olan, hani çalışkan bir şeydim yani öğrenciydim. Öyle haylaz bir çocuk da değildim. Çünkü genelde öyle bir şey vardır ya hani dersleri kötü olan konservatuvar.
Ben
Öyle
öyleydim
bir...
mesela.
Yani hani tamam perfect belki değildim ama hani ortalama bir öğrenciydim. Yani bir üniversiteye gidebilecek bir çocuktum yani. Ama işte hani dediğim gibi onlar çok yanımda olamadılar kendi süreçlerinden ve ben çalışmak durumundaydım. Üniversiteye gitmek için de çalışmalıydım. Yine bana destek olamayacaklardı. O yüzden 17 yaşından itibaren böyle kendimi kendi hayatımın içinde buldum yani bir şekilde. Tekrar da deneyemedim. Akıl edemedim belki. Çünkü o zaman da bana başka kapılar açmıştı. O yaş, hani o çalışma hayatı. Aa, burada güç var. Burada para geliyor. Buralar da güzelmiş. Zaten çocukluğumda engellenmişim. Her istediğimi yapamamışım. Rahat oynayamamışım. Şimdi burası benim için bir oyun alanı da aynı zamanda. Hani bakış açısı öyle o zaman. Ve öyle ilerledi. Yani o konservatuar alanı benim için yarım kalan ama hep böyle içimin cız ettiği bir müzik duyduğumda, sevdiğim bir şarkıyı dinlediğimde hep böyle ukde olurdu içim. Pandemide böyle kendi çabamla böyle müzikler yapıp karaoke'ler yapıyordum. Kendimi ona vermiştim. Hani herkesin o dönem tutmayacak bir dalı vardı ya. Benim de yapabildiğim oydu o zaman için. Ama şimdi çok başka oldu. Yani şu anda diyorum ki iyi ki olmamış. Çünkü şu anda çok ayrı bir yerde çalışıyor. Yani müziğin o şifalı tarafı, titreşimi, bu idrakları sağlayamazdım, mümkün değildi. Yani sadece bir notayı okumak değil, onu kalpte, ruhta hissetmek, insana şifalandırabileceğini bilmek ya da onu okurken hangi hikayeyle, hangi duyguyla, hangi noktama işliyorum onu. O yüzden şu an çok başka bir yerde benim için. Yani orada büyüyor ve gelişiyor ve gelişmeye de devam edecek. Hatta ilk şarkımı yaptım bu gazla. Yani bir yere yayınlamadım ama oluştu, aktı öyle içimden. Yeni yeni cesaret etmeye çalışıyorum. Söylemeye, bunu paylaşmaya, akıtmaya. Çünkü o Güney Ay Düğümü Başak'tan gelen bir ben olarak balığa gitmeye çalıştığım için artık o mükemmeliyetçi tarafı da bırakıp geldiği gibi duygusuyla akıtmaya gayret ediyorum.
Bende de tersi.
Ya benim annem de öyle, tam tersi. O yüzden o aksi çok iyi biliyorum Dilden. Bunu özel olarak konuşalım.
İkiniz de artık nasıl bir karmik ilişkiniz varsa güzel
Evet,
denk gelmiş.
muazzam gerçekten.
Senin bu yolculuk içerisinde gerçekten kendinde böyle hiç beklemediğin bir fark ediş. Ya ben de nasıl böyle bir insan olurum deyip böyle bir hayret içinde kaldın ve o fark edişin seni böyle bayağı içten cayır cayır yaktığı bir farkındalık oldu mu?
Şöyle söyleyebilirim. Benim için çok uzun bir dönem, çok aslında egolarımın çok böyle merkezde olduğu bir yaşantı vardı. Öyle de modellemişim, öyle de öğrenmişim. Yani başarılı olmak, işte takdiri toplamak, hep ortaya bir şey koymak, işte görünür olmak. Ve bunun işte hayatımın dönüşmesi, işte kariyer, mevki, bunlar önemli şeyler. İşte sıralar, işte birincilik mi, ikincilik mi? Bunlar hep işte yaptığımız işte nereye koşuyorsun, hedefin ne? Bunların şu anda değiştiğini görmek benim için gerçekten wow denilecek bir şey. Çünkü o kadar öyle ittirildik ki yani o işleri yaparken, büyürken, çevremizden öyle gördük ya. Hani bunun şimdi böyle parça parça, aa egomdan sıyrıldım, şahaneyim, müthişim durumu yok. Bu o kadar hiç kolay bir şey değil. Ama artık mevki mi? Hani benim için o başka bir yerde. Başarı mı? Çok başka bir yerde. O yüzden hani bunların böyle her gün böyle aşama aşama, parça parça böyle serpiştirerek bir yol kat ettiğimi görmek yaşamında. Hani duygumun çok yıprandığı, işte canımın yandığı durumlarda bile belki adım atabilmek hiç kolay bir şey değil. Hatta o karanlığın en dibine girebilmek, kendi mağaranda kalabilmek, hepsi egona hizmet eden şeyler. Orada onca zaman kalabilmek, bence yani benim açımdan o öğrendiğim hayatın içinde yani yaşadığım aileye, eve baktığım zaman gerçekten hiç kolay değil ve diyorum bazen hani azıcık kendimi şımartmak istediğim zaman evet be yaptım be bunu birazcık yapıyorsun bu işi hani azıcık da olsa işin dışından tutmaya çalışıyorsun diye hani çok da böyle tabii ki oradaki o dengeyi koruyarak ama mutlu oluyorum yani böyle parça parça bir şeyler bırakabilmek oradan hoşuma gidiyor.
Önümüzdeki dönem projelerin, çalışmaların var mı peki böyle planladığın?
Aslında var yeni üzerinde kurguladığım ve hani hala çalıştığım bir durum var. Yoga üzerine daha içinde dinleyişin, daha derin dinleyişin için işin içine girdiği bir program hazırlamaya çalışıyorum. İşte bu ses ve hani duygular, düşünceler üzerinde çalışırken aslında çok görüp otomatik bir şeyleri iyi yaptığımızı biliyoruz. Bunları hatırladım. Hatırlattı bir an bana. Ve yogada da öyledir ya yani pozu bilmiyorsan bile yan matına bakıyorsun. O ne yapıyorsa belki ona gelmeye çalışıyorsun. Orayı toparlamaya çalışıyorsun. Poza girmeye çalışıyorsun. Yani o zaman da hani hala beynimizde belli düşünceler aslında o pozun içine girmeye çalışırken bile dönmeye devam ediyor. Derin bir dinleyiş alanında kaldığımız zaman yani konsantre bir şekilde o zaman sadece dinleyerek o hareketi nasıl yapardık? Bunun için farklı bir yöntemle bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Bunu duyuracağım. Sayfamı görmek isteyenler oradan bu çalışmanın duyurusunu zaten yapıyor olacağım. Oradan bakabilirler. Onun dışında Figen hocamla beraber Ağustos ayında terapisi eğitim alanı açıyor. Ona ben de asistanlık yapacağım Fethiye'de. Bunun da duyurusunu yine sayfamdan paylaşıyorum zaten. Yine paylaşırım oradan. Bunu da takip edebilirler. Özel olarak numaraj analizi, işte yoga dersi ya da su seansları almak isterlerse buradayım. Sayfayı aktif kullanıyorum. Kendim gibi, kendimi yansıtan, yani çok yönlü kullanmaya çalışıyorum. O yüzden orayı takip edebilirler aslında.
Ben açıklama kısmına Fatma'nın Instagram adresini paylaşıyor olacağım. Oradan dileyenler kendisiyle iletişime geçebilirler. Ve son sorum geliyor. Yolda olanlara ne söylemek istersin?
Yolda olanlara şunu söylemek isterim. Kalp sesini dinlesinler ve yolda birçok zorlukla karşılaşabilirler. Ama o zorlukların onlar için çok öğretici ve öğretmen niteliğinde olduğunu bilsinler, hatırlasınlar, vazgeçmesinler. Ve engel zannettikleri şeylerin aslında daha kuvvetli temellerle inşa olmak üzere karşılarına çıktıklarını bilsinler ve yaşasınlar. Kendilerini yaşasınlar.
Çok teşekkürler
Teşekkür
geldiğin
ederim.
için. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu gerçekten de.
Sağ ol.
Ve sizlere de çok teşekkür ediyorum. Umarım sizin için de çok keyifli bir sohbet olmuştur. Sizin de kalbinize dokunmuştur. Kendi yolculuğunuza dair bir adım daha atmanız için belki sizi cesaretlendirir bu sohbet. 28 Mayıs'ta aşk buluşmamız var. Hatırlatmak isterim. Eğer aşk buluşmasına katılmak isterseniz Instagram adresimde profilimdeki linke tıklayarak kayıt formunu doldurabilir ve aşk buluşmasına katılabilirsiniz. Bu ayki aşk buluşmasının konukları sevgili Aynur Güleçal ve Gülçin Öner. İkisiyle birlikte dişil enerji çalışmaları yapacağız ve meditatif bir alan oluşturacağız. Eğer ilginizi çekerse bütün detaylar kayıt formunda var. Oradan ulaşabilirsiniz. Eğer ekstra bir sorunuz olursa da bana her zaman özelden ulaşabilirsiniz. YouTube kanalıma abone olmayı ve bu videoları beğeniyorsanız eğer yorum ve beğenide bulunmayı lütfen unutmayın. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Anadolu'nun şifacı kadınları sona erdi.